İtopya.com sunar. Tekno Seyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.
Tekno Seyir'de geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz haftalık gündem değerlendirmesi yayınına tekrar hoş geldiniz. 24-29 Kasım arasındaki teknoloji gündemini gözden geçireceğiz. Haftalık gündem değerlendirmesinin 761. bölümü bu bölüm. Tekno Seyir'in yayınlarını web sitemiz teknoseyir.com'dan, YouTube kanalımızdan ve bu yayını Spotify'dan takip edebiliyorsunuz. Birazdan üzerinde konuşacağımız haberlerin hemen hepsinin kaynakları linkli bu yayının başlığında. Daha fazla detaya oradan erişebilirsiniz. Bu projeyi sevip destek olmak isteyen, omuz vermek isteyen arkadaşlar da YouTube'un katıl özelliğini, teşekkür özelliğini kullanabilirler. Her hafta birçok arkadaş destek oluyorlar, sağ olsunlar. Ama hep de söylediğim gibi izlemeniz, dinlemeniz, yorum yapmanız, paylaşmanız bunların hepsi de bizim için birer değerli destektir. Herkese teşekkürler. Biraz keyifsiz bir teknoloji haberleri anlamında, keyifsiz demeyeyim de lezzetsiz bir hafta. Geçen haftalar internet kesintileriyle yok saldırılarla falan geçmişti. Daha hareketliydi. Bu hafta gayet durgun ve bence lezzetsiz haberlerden oluşan bir teknoloji gündemi var. Bakalım elimizden geldiğince bu haberleri değerlendirelim. Belki bir iki espri yaparız, keyifli bir hale getiririz. İlk haberimiz belki de hani Türkiye için, Türkiye teknoloji dünyası için haftanın en önemli haberi diyebileceğim. Monster, AMD ile olan işbirliğini açıkladı. Monster bilgisayarı artık bilmeyeniniz yok. Bugüne kadar hep Intel ile yoğun bir işbirlikleri vardı. Şimdi AMD ile yeni bir dönem başlattıklarını açıkladılar düzenledikleri bir toplantıyla. İlk etapta AMD işlemcili, AMD ekran kartlı bir dizi desktop, masaüstü sistem geliyor. Onların bir masaüstü sistemi, bir kasası vardı. TeknoSeyir'de de videosu yayınlanmıştı. Şimdi yeni, hani akvaryum tabir edilen, iki tarafı da cam, yeni bir kasa daha eklenmiş kataloğa. AMD'nin hem 7000 serisi işlemcileriyle daha ekonomik hem de 9700X işlemcilerle daha güçlü masaüstü sistemler geliştirilmiş. 9060 XT, 9070 XT ekran kartları var. Şimdilik hani AMD'li sistem olsun ama ekran kartı Nvidia olsun falan gibi seçenekler şimdilik yok ama konuştuk. Hani tabii ki düşünülüyor böyle seçeneklerin de olması. Birkaç tane de sisteme değer katan yeni özellik geliştirmişler, yeni olanak geliştirmişler. Birincisi 4 yıl garanti. Evet, ülkemizde garantiler 2 yıl biliyorsunuz. 4 yıl garanti taahhüt ediyorlar. 4 yıl garanti veriyorlar sistemlerle. İki katı önemli bir şey. Belki daha önemlisi tam sistem garantisi dedikleri bir detay var. Şöyle, masaüstü bilgisayarlar tabii ki parçaları değişebilen yapılar. Masaüstü bilgisayarın, Monster masaüstü bilgisayarın siz satın aldıktan birkaç sene sonra SSD'sini değiştirirseniz, ekran kartını kendiniz değiştirirseniz kalan parçaların garantisi bozulmuyor. Çünkü büyük markalarda, büyük sistemlerde bilirsiniz hani mouse'u başka marka mouse kullansanız bilgisayarın ekran kartı bozulsa firma ya işte orijinalini kullanmamışsın falan diye kaçmaya çalışır. Burada hani kullanıcının bu parçaları hele 4 sene garanti diyorsun. 4 sene içinde bilgisayarın bir şeylerini kendisinin güncelleyebileceği, upgrade edilebileceği düşünülmüş. Kalan parçaların garantisini etkilemez diyorlar sizin bir parçayı değiştirmeniz. Cesurca ve kullanıcı yararına bir girişim bu. Orada o açıdan da tebrik edelim. Evet, Monster AMD ile laptop tabii soruldu her zaman. Laptopta henüz şimdilik bir şeyleri yok. Yeni bir seri yok AMD ile ama büyük ihtimalle olacaktır tabii ki. Ama ilk başta masaüstü sistemler. Evet. İki taraf için de başarılı bir çalışma olur diyelim, umalım. Neyse, dünyadan teknoloji haberlerine haberleriyle devam edelim. Çin kendi ürettiği DDR5 yongalığını ve bellek modüllerini sergilemeye başlamış. Birkaç ay önceydi. Çin bellek ürettiği DDR5 bellek üretecek haberleri teknoseyirde değer vermiştik. Birkaç ayda ürüne dönüştü. Demek ki önceden hazırlığı varmış bunun. CXMT, Changjin Memory Technologies, herhalde öyle okunuyordur. Bu firma DDR5 ve LPDDR5X bellek yongalarını duyurmuş. Bunlar hem hani sistem belleğinden, laptoplar için, bilgisayar, desktop bilgisayarlar için her türlü cihaza uygulanabilen, uyarlanabilen modüller. Asgard isimli bir firmada PC'ler için bellek modülü üretecekmiş bu CXMT'nin ürettiği yongalardan. Asgard da CUDIM modülleri ilk üreten firmaymış. Dünyaya belli ki bu Çin modüllerini, Çin bellekli modülleri sunacaklar Asgard markasıyla. Evet, bellek konusunda da bağımsızlıklarını ilan ettiler. Kendileri üretiyorlar. DDR5, DDR5X güncel teknolojileri üretiyorlar. Bu önemli bir başarı onlar için. Bir haber interneti meşgul etti bu hafta. Efendim, NordPass isimli bir şifre yöneticisi, bir hizmet istatistikler açıklamış. Diyor ki, her sene açıklıyorlarmış da bu sene bir de o istatistikler üzerinde kuşaklara göre yorum yapmışlar, ayırıp değerlendirme yapmışlar. Diyorlar ki gençler şifre alışkanlıklarında, işte aynı şifreyi birçok yerde kullanma falan gibi konularda yaşlılardan daha kötü diyorlar. Şimdi ilk başta tabii bu haberi görünce bir şifre yöneticisi firması şifreler üzerinde böyle istatistik çalışmalar yapıyor deyince ay ne oluyor dedik. Çünkü şifrelerimizi emanet ediyorsak bu firmaya o firmanın o şifreleri görememesi lazım. Neyse bu efendim diyorlar hani yayılıyor ya internete paketler hack sonucu sızıntı sonucu 100 milyon kullanıcının şifresi falan şeyler yayılıyor ya internete efendim onları değerlendiriyoruz biz demişler. Peki. En yaygın şifre 1-2-3-4-5'miş. Şimdi haber aslında bu istatistikler falan hani haber olmak için zorlanıp atılmış ortaya belli. Şimdi gençlerin şifreleri kötü, yaşlıların şifreleri daha iyi. Nedir? Niye? Efendim gençlerin en çok kullandığı şifre 1-2-3-4-5'miş. Yaşlıların en çok kullandığı şifre 1-2-3-4-5-6'ymış. Bu yüzden gençlerinki kötüymüş. Ya geçelim bunu ya bir yol geçelim. Neyse aynı şifreyi kullanma. Aynı şifreyi birçok yerde kullanma. Gençlerde %72 oranındaymış. Yaşlılarda %42 oranındaymış. Tamam. Şöyle yorumlamışlar. Diyorlar ki gençler bir sürü hizmet, bir sürü şifre, hepsi için ayrı kullanıcı adı şifre. Artık diyorlar yoruluyorlar. Bir yerden sonra salmaya başlıyorlar. Her yere ayrı şifre yarat bilmem ne. İkide bir o şifreler çalınıyor, yenisini yap. Yoruluyorlar ve salıyorlar, bırakıyorlar diye yorumlamışlar. Yaşlıların daha az kullanımı var, daha az hizmeti var. Onlar daha fazla dikkat edebiliyor bu konuya demişler. Birazcık yoktan bir sonuç oluşturmuşlar. Ha şey güzel. Şimdi biz haberin başlığı linkli bu rapora. Bakın Türkiye'de var. Hani ülke ülke seçiyorsunuz. Türkiye'de en çok kullanılan şifrelerden birisi Türk Telekom, birisi TT.net. Birisi 6, birinci 7. sırada mı? Birisi 5, birisi 6. sırada mı ne? Diğerleri tahmin edeceğiniz gibi yine işte 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 falan gibi şifreler. Bir inceleyin siz de. Şaşırtan bir şey yok. Tabii ki insanlar böyle bir şifre koyup geçiyorlar. Bazı hizmetler izin vermiyor. Ardışık sayılara falan. Ardı ardına gelen sayılara. Şifre, kullanıcı adı şifre ikilisiyle. Aslında bir de biliyorsunuz biz şey diyoruz, şifre değil parola demek gerekiyor. Bu ikiliyle pek bir yere gidilmeyeceği ortada ama şu an için hayata rahatlıkla entegre olacak bir çözüm de yok ortada. Çok çözüm var ama her biri başka saç baş yoldurtuyor. Neyse. Avrupa'dan, Avrupa Birliği'nden bir haber. Avrupa Birliği içinde hizmet gösteren bütün yazışma uygulamalarında, mesajlaşma uygulamalarında kullanıcının sistem kullanıcının mesajlığını tarayabilecekmiş. ChatGuard diyorlar buna. Gerçi resmi ismi değil de öyle isim konulmuş. Efendim gönüllü olarak kullanıcı rıza verecek. Bütün mesajlaşmayı şey görecek. Firma tarayacak. Niye? Joker'i kullanmışlar. Çocuk istismarını engelleyeceğiz biz diyelim. Ortaya atıyorlar bunu. Tabii ki kimse itiraz edemiyor. Etmeye kalkanı zaten dövüyorlar, gömüyorlar. Gönüllü ilk başta hani hiç olmayacak şekilde hani bu kabul görmeyecek gibiymiş ama gönüllü olsun diye bir şey Danimarka galiba ortaya atmış. Bu şekilde kabul edilmiş. Ya büyük olasılıkla o özellik gönüllü açmayana bir şeyleri hani açmayanı pişman edecekler bir şekilde belli ki. Herkes gönüllü açacak. Şimdi burada mesele şu. Hani fıkradaki ya da hani hikaye meseldeki sarı öküzü verme durumu. Bunu kabul bir insanların yazışmalarını takip edecek bir sisteme izin veriyorsun. Her zamanki gibi işte güvenlik, çocuk istismarı falan gibi bir şeyle, bahaneyle izin veriyorsun. O mekanizma kuruluyor. O sistem kuruluyor, faaliyete geçiyor. Ondan sonra bir sürü Avrupalı eleştiren kurum, topluluk bu demişler. Politik, siyasi bir aracın bir manevra. O takip sistemini kurdun mu, oraya daha sonra hangi doneler eklenecek? Ya işte pornocuları takip et ama şunları da takip et gibi. Devletlerin böyle isteği, Avrupa Birliği'nin böyle istekleri olup olmayacağı belli değil. Şimdi niyet okumak iyi bir şey değil ama hani bir kere izin verdin mi bu takip mekanizmasına? O iletişimin gizliliğini ortadan kaldırdın mı? Sonra arkası gelecek tabii. Artı bir de hani mesajlaşmaları takip ediyorum. Yani 2000 yıl önce, 3000 yıl önce adam demiş ki nöbetçileri kim kontrol edecek? Who watches the watchers? Burada da hani o mekanizmi takip edecek gözler kim? Ve o gözlerin yönetimi kimde? Neyse. Avrupa Birliği içinde faaliyet gösteren tüm mesajlaşma hizmetleri. Bizi de bağlıyor tabii ki. Biz Avrupa Birliği'ne üye değiliz de sen Avrupa Birliği'nden biriyle yazışırken ne olacak? Senin yazışmalarını da takip edilecek tabii ki. Avustralya'nın da başka bir derdi var. Avustralya gençlere, 16 yaşından küçüklere sosyal ağları falan komple yasaklamaya hazırlanıyor. 10 Aralık. Geldi dayandı tarih. 15 yaşında iki genç dava açmış Avustralya'da devlete. Bizi susturuyorlar işte, sesimizi kesiyorlar diye. Tam olarak nasıl işleteceği de belli değil ama şöyle, var olan, şu anda açılmış olan hesaplar falan da kapanıyor 10 Aralık'ta. Siliniyor. 16 yaşın altına hiç yok. Yani internette, web sitelerinde falan gezinebilir ama sosyal ağ yok. Tabii şeyi ayrı nasıl tanımladılar çok merak ediyorum. Şimdi YouTube sosyal ağ mıdır? Hani bir tamam her kullanıcı üretici de olabiliyor. Ama daha çok ne oluyor? İşte bizim gibi bir takım adamlar üretiyor. Çok çok çok fazla insan da izliyor. Tüketici durumunda. Yorum yazabiliyorlar. Ama dediğim gibi bu sosyal ağ mıdır değil midir? Ya da herhangi bir sistem hani nedir sosyal ağ? Nasıl tanımladılar herhalde? 16 yaşında olup olmadığını nasıl kontrol edecekler insanların? Tabii şöyle eleştirenler de olmuş. İlla ki sosyal ağ demek çok zararlı, insanları perişan eden bir şey. Ya bu bir araç, iletişim aracı. Hani saçma sapan bir şekilde de kullanabilirsin. Evet, Perişan da olabilirsin, helak da olabilirsin. Günde 24 saat Instagram'da bir şeylere baktın, TikTok denen illette bir şeylere baktığın için. Ama böyle olmak zorunda değilsin kardeşim. Bu bir araç. YouTube'da aptalca videolar da var. İşte bir şeyi nasıl tamir edeceğinin videosu da var. Matematik dersi de var, fizik dersi de var. Hani olmasın, kapatalım, gitsin. Peki hani işleyebilecek bir şeye de benzemiyor. Böyle artık hani ok yaydan çıkmış sosyal ağ diye bir şey var. Ve bunu çocuk kullanıyor. Çocuk dediğimde yani 15 yaşta işte. Kullanıyor, anası babası kullanıyor. Şimdi onu almaya çalışıyorsun. Vallahi özellikle hani geçmişte teknoseyirdeki sohbetlerde falan konuşmuştuk. Böyle sonradan getirdiğin şeyler, bu ebeveyn kontrolünde falan router'daki de sonradan getirdiğin şeyler işlemiyor. Yasaklar, kısıtlamalar, takip sistemleri, onlar bunlar sonradan koyduğun zaman işlemiyor. O yüzden hani bakalım Avustralya bir örnek olacak. Bu bütün dünya böyle şeyler için bekliyor. Türkiye'de dahil. Avustralya örnek olacak. Bakalım nasıl bir sonuç alacaklar. Bizlere nasıl yansıyacak? Neyse biraz daha doğru teknolojiye elimizle dokunduğumuz şeylere geçelim. Geçen ay ilginç bir haber vardı. Belki iki ay oldu bilmiyorum. Kontrolcü firması Arduino'yu Qualcomm satın almıştı. Bu satın alma gerçekleştiğinde dokunmayacağız dediler. Arduino'yu tabii amatörler daha çok kullanıyor. Bir şeyler geliştiriyorlar. Maker denilen topluluk çok benimsiyor, kullanıyor. Dokunmayacağız biz dediler. Ama dokunmaya başlamışlar tabii ki. Bir ay geçti, bir buçuk ay geçti. Efendim kullanım şartnamesi Arduino'nun yenilenmiş. Ve çeşitli Qualcomm ağırlığını çeşitli değişikliklerle hissettirmeye başlamış. Reverse engineering, yani o Arduino kontrolcünün nasıl çalıştığını anlamaya çalışma, kurcalama, bir şeyler bulma yasak. Reverse engineering yapılmayacak, geri mühendislik yapılmayacak bu ürünlere. Arduino ekosistemine yüklediğiniz her şey Qualcomm'un malı olacak. Ve Qualcomm bunları satabilecek. Başka firmalara lisanslayabilecek. Hani bir projenizi paylaştınız falan forumlarında falan. Mülkiyeti Qualcomm'a geçiyor. Ve hani satarım da diyor. Yani onun malı oluyor. Valla bu gönüllü çoğu bir şey kazanmayan ya da çok hani lafa edilmeyecek paralar kazanan maker camiasını darma duman edecekler belli ki. Ama tabii şu var. O insanlar bu ürünleri kullanmayı bırakır gider. Hani alternatifler belki daha zayıf, belki daha az gelişmiş ama alternatifler çıkacaktır. O komünite, o topluluk da dağılır gider. Geri kalan kesimde Qualcomm'a ne kazandırır? Bakalım. Büyük firmaların sözlerine çok itibar etmemek lazım böyle konularda. Şimdi büyük firma demişken TSMC Intel'le bir karıştı başları. Çünkü TSMC'den kıdemli, değerli bir çalışan, bir uzman Intel'e geçti. Doktor Wei Jian Lo Intel'e transfer oldu. Şimdi bir kere hani böyle birçok konuya hakim, ticari sırlara hakim üst düzey bir uzman transfer olunca TSMC kendisi dava açtı. Bizim bilgilerimiz var bu adamda, sırlarımız var diye. Intel'in dertli başkanına, yine Lip-Bu-Tan'a suçlamalar yöneltildi. O ayarladı bu işi. İşte Intel'e bu adamı transfer ediyor bilgileriyle diye. Tabii suçlamaları reddetmişler. Ama ortalık karıştı orada, davalar falan filan. Ortalık karıştı. Fakat haber, bazı haberleri yazan yorumcular da şöyle bir detaya dikkat çekmişler. Intel'in diyorlar üretim teknolojisiyle TSMC'nin üretim teknolojileri farklı. Tamam, yonga üretiyorlar. Yüksek teknoloji kullanarak yonga üretiyorlar ama üretim teknikleri farklı. Bu doktor beyin Intel'e hani bilgileri taşısa bile Intel'e diyorlar yaramıyor o bilgiler. Intel farklı bir kulvardan ilerliyor. Ama demişler hani bu kadar üst düzey bir uzman, bir mühendis o teknik bilgiler işe yaramasa bile bu adam tabii işin yürüyüşü hakkında, tedarik zinciri, tedarik süreci hakkında, bütün yonga üretim süreci hakkında tabii ki sayısız, sonsuz bilgiye hakim. Onlar Intel'e yarar şeklinde değerlendirmişler. Bakalım, daha uzun sürecektir. Tabii şey enteresan, bu haberi hazırlarken falan şunu düşündüm. Ya en üst düzey yöneticiler, CEO düzeyinde adamlar firmadan firmaya geçiyor. Hani Raja Kuduri ismini hatırlarsınız. AMD'den Intel'e pat diye geçti falan filan. Oradan da başka bir yerlere geçti. Oluyor. Ama hani öyle üç harfli bir ünvanı olmayan bir mühendis transfer olduğunda vay bilgileri çalıyor, bilgileri de beraberinde götürüyor diye ortalık karışıyor. E bir de o zaman şöyle bir durum mu olacak? Hani TSMC'de çalışan kıdemli bir mühendis. E oradan sonra ne yapıyor? Yani çiftçilik yap, bakkal falan mı açabilir? Başka iş imkanı olamaz mı? Çünkü evet, adamın kafasında bu bilgiler var. Şu televizyonda bir dizi var işte, bir çalışanların hafızasını siliyorlar falan. O oraya mı gelecek bu işler? Bakın, bakalım. Bu daha uzun sürer bunun davası. Samsung flash bellek yongalığının güç tüketimini %96 azaltan bir teknoloji geliştirmiş. %96. Bu kadar büyük oranlar duymuyoruz, görmüyoruz genelde. Şimdi bir 30 küsür uzman, araştırmacı bir araştırma sonucunu yayınlamış. Ferroelectric Transistor for Low Power NAND Flash Memory adı bu raporun. Akademik çevrelerde bu yayına girmiş. Evet, %96 bellek yongalığının tüketimini azaltınca SSD'ler daha az ısınıyor. Cep telefonlarının pili daha çok gidiyor. Her şekilde işe yarayan bir teknoloji bu, gelişme bu. Bakalım ne kadar, ne zaman hayata geçecek ama. Şimdi bunu söyledim çünkü şöyle. Seagate sabit disklerin kapasitesini ciddi oranda arttırmayı başarmış. Şu andakinin iki katına kadar çıkartmayı başarmış laboratuvarda. Sabit diskler, hard diskler, içlerinde kayıt yüzeyleri, plaklardan oluşuyor ya, metal. Plak başına 6.9 terabayta çıkmışlar. Yani bir plak iki yüzüyle 7 terabayt neredeyse bilgi taşıyor. Ne olabilir? Çok ucuza, ince 7 terabayt disk üretilebilir en basitinden. Şu anda 10 plağa kadar kullanan hard diskler var. Dolayısıyla 69 terabayt bu yeni teknolojiye sahip diskler, hard diskler, bildiğimiz hard disk 69 terabayt olabiliyor. Isıyla yazılacak yeri lazerle ısıtan bu HAMR teknolojili diskler bunlar. Fakat 2030 yılından önce bu yoğunlukta, veri yoğunluğunda disklerin piyasaya çıkması düşünülmüyormuş. 5 yıldan önce düşünülmüyormuş. Dolayısıyla 69, artık onu o zamana kadar 70'e tamamlarlar herhalde. 69 terabayt disklere, 70 terabayt disklere daha zaman var. E o zamana kadar da o artık hani 169 terabayta çıkar zaten plak başına kapasite, disk başına kapasite. Bakalım, ama hard disk hala var, sabit disk hala var. Daha çok artık veri merkezinde, büyük depolamada kullanılıyor. Bilgisayarlarımızın içinde yok doğrusu. Depolama cihazlarında var. Zaten bu haberi de hazırlarken şöyle ilginç bir detayı öğrenmiş oldum. Teknolojinin her bilgisayarın her parçasında yaşadığımız kriz, yapay zeka talebi kaynaklı kriz, hard diskleri de etkiliyormuş. Ama daha çok veri merkezlerinin kullandığı çok büyük kapasitede o enterprise sınıfı, öyle tabir edilen diskleri etkiliyormuş. Onlarda da kıtlık ve fiyat artışı varmış beraberinde gelen. Şimdilik hani bizim bilgisayarlarımıza taktığımız, eğer takarsak 1 terabayt, 2 terabayt, 4 terabayt disklerde şimdilik o kıtlık yokmuş. Kesin yansıyacaktır. Yapay zekanın bir zararı daha. Bellek fiyatları zaten delirdi, konuşmuyorum artık. Meğer hard diskte de onun bir krizi varmış. Bilmiyordum. Yapay zeka demişken o konuda bir haberim var. OpenAI bu hafta bir güvenlik sorunu yaşadığını açıkladı. Bir duyuru yaptı kendi sitesinde. Kendileri hacklenmemiş aslında. Tabii ki tahmin edeceğiniz üzere ya da gördüğünüz üzere bu haber OpenAI hacklendi falan diye yayınlandı da. OpenAI hacklenmemiş. Fakat geçen haftalarda başka firmaların da başına geldiği gibi bir partner firmaları varmış. Mixpanel diye başka bir firmanın analiz, performans analizi, trafik analizi, web analizi uygulamasını kullanıyorlarmış. O hacklenmiş. Oradan veriler çalınmış. OpenAI kullanıcılarının verileri falan değil bunlar. Ha, ama platform.openai.com, yani OpenAI'ın o API'ını kullanarak bir şeyler kullanıyorsanız, hani sizin kullanıcı adınız falan filan o paketle sızmış olabilir deniyor. Ama şifre, kredi kartı bilgisi falan gibi şeyler yok. Partner hacklenmiş. Ama bu partner hacklenmeleri de dikkat ederseniz çok arttı. Son birkaç aydır çok konu oluyor. Evet, geçen hafta atlamışız. Xbox 360'ın doğum gününü kutladık. 20 yılını konuştuk. Asıl Windows 40 yaşında. İlk Windows'un çıkışı 20 Kasım 1985'miş. Tam 40 yaşında. Tabii o Windows 1.0, 2.0 falan, hani pencereler, ama hele ilk sürümde pencereler de aslında text karakterlerle pencere falan. Windows 3.1 herhalde en çok üzerimizde, benim kuşağın etkisi olan Windows odur. Ya da ilk çalıştırdığımız Windows odur. Windows 3.1. 92'de çıkmış Windows 3.1. Windows NT çok önemli. Çoğumuz kullanmadık, etmedik ama daha sonra kullandığımız bugünkü makinelerimizdeki Windows'ların atası Windows NT, o yüzden önemli. 93'te çıkmış. 95'te de Windows 95 ismiyle müsemma. Yine çok etkili olan Windows XP, insanların Windows macerasında çok etkili olan 2001'de çıkmış. Windows 95 bu süreçte önemli çünkü Windows 95'ten önceki Windows'larda bilgisayar DOS'tan açılıyordu. Başka bir işletim sisteminden DOS'tan açılıyordu. Win yazarsanız Windows açılıyordu. Hani Windows'suz da her işinizi yapıyordunuz. DOS'un üzerinde hani shell gibi bir şeydi. Tamam, hani Windows için yazılmış uygulamalar falan da vardı ama yani tam bir işletim sistemi hissi de vermiyordu. Windows 95 ile birlikte bilgisayarın Windows'tan açıldığını gördük. Power düğmesine basınca yine onun da altında DOS vardı ama bilgisayarın doğrudan Windows'tan açıldığını gördük. Çok az kişi bilir, Windows 95'in ilk zamanlarında Windows 3.1 gibi kullanmak mümkündü. Birazcık hani kurcalarsanız bir iki ayarını falan, yine bilgisayarınız DOS'tan açılıp da Win yazınca Windows 95'in çalışması mümkündü ilk sürümünde. Öyle bir dönem geçirdik. Bugünlere geldik. 40 sene. Büyük büyük bir şey. Sorunlar bitmiyor tabii ki. Birazdan konuşacağız yine. Windows'un 40 yaşını kutlayalım. Bu sene biliyorsunuz, bu senenin teknoloji anlamındaki en büyük olaylarından birisi, haberlerinden birisi Windows 10 desteğinin bitişiydi. Yani yeni güncelleme gelmeyecek. Çalışmaya devam edecek tabii ki. Bu sektör için, sektörün merakla beklediği bir şeydi. Çünkü insanların yeni bilgisayar alacaklarını bekliyordu bütün her şeyin üreticisi. Üreticileri herkesin yeni bilgisayar alacağını bekliyordu. Olmamış. Beklenen hızlanmayı sağlamamış. Bunu da Dell, dev bilgisayar firması Dell istatistikler yayınlamış. 2026 yani bekledikleri bilgisayar, herkesin bilgisayarını değiştiriyor, değiştirmesi durumu gibi bir şeyin olmadığını, bilgisayar satışlarının düz aynı çizgiyi sürdürdüğünü görmüşler. 2026'da da o düz çizginin süreceğini tahmin ediyorlar. Şöyle analizler yapmışlar. 500 bin kullanıcının dünya çapında 500 bin kullanıcının bilgisayarı Windows 11'i çalıştırabileceği halde Windows 11'e geçmediklerini düşünüyor Dell elindeki verilerle. 500 bin kullanıcının da bilgisayarı Windows 11 çalıştırmadığı için Windows 11'e geçmediğini düşünüyor. Ama bu kullanıcıların yeni bir bilgisayar edinmek ya da Windows 10'lu bilgisayarına 11 yüklemek için bir çabası olmadığını fark etmişler. O da birazcık sektörün satış hayallerini bozmuş durumda. Ya zaten 500 bin kişi makinesi yetersiz olduğu için yükleyemiyor diyorsun. Hele şimdi çıldırmış fiyatlarla falan o kullanıcıların yeni bilgisayarı almayacağı, geçmeyeceği, mecburen geçemeyeceği ortada. Diğer 500 bin kullanıcı işte geçebilir de onlarda da şöyle bir durum var. Adamın her şeyi çalışıyor. Niye çomak soksun çalışan bir sisteme? Geçmiyorlar. Zamanla o direniş azalacaktır. Tabii ki geçeceklerdir de makinesi yetersiz olanların yapabileceği bir şey yok. Onlar Windows ekosistemini komple terk edebilir. Olmuyorsa belki de bir Linux temelli bir şeyle bilişime devam ederler. Sektörün yüzünü güldürmemiş yani bu zoraki geçiş girişimi. Haftanın son teknoloji haberi de yine Windows tarafından. Ekim ayında yayınlanan bir Windows güncellemesiyle düşen grafik performansını Nvidia kendisi düzeltmiş yeni bir driver yayınlayarak. Şöyle, Ekim ayında KB506-683-5 ya da şöyle okuyayım 50-66-83-5 güncellemelerin böyle bir kodu oluyor ya Windows'ta KB Knowledge Base anlamında. Bu güncellemeyle bazı oyunlarda grafik performansı çok düşmüş. Windows'tan kaynaklı bir şey. Nvidia 581.94 sürüm numaralı bir beta hotfix driver yayınlamış. Bu sorunu düzeltiyormuş. Tabii şimdi şöyle bir durum var. Bu habere de bakıyorsunuz internette diyor ki Nvidia driver'ı performansı %50 arttırdı. Ya düşeni arttırıyor, eski noktasına getiriyor. Kaybolan eşeği buluyorsun. 20 kare, saniyede 20 kare alırken Microsoft'un güncellemesiyle 10'a düşmüş. Nvidia onu yine 20'ye çıkartmış. Tamam, semantik olarak doğru, performans arttı ama şey değil, eski noktasına geldi. 20'nin üzerine eski durumundan yukarı çıkmış değil. Şimdi bu yayından önce baktım. Bu 581.94 numaralı driver Nvidia'nın sitesinde driverlar bölümünde şu anda çıkmıyor. Fakat Google'dan 581.94 driver falan diye aratırsanız yine Nvidia'nın sitesinde başka bölümde bunun download linki falan var. Oradan çekebilirsiniz. Ama aslında Microsoft neyi bozduysa onu düzeltmesi gerekiyor tabii. Daha yayınlamamışlar onlar bir düzeltme. Tabii bir de şu var. Nvidia tamam da AMD'ciler ne yapacak? Eğer onları da ekliyorsa bu performans düşüşü, onu bulamadım. Onlara da AMD'nin driver çıkartması lazım. Neyse. Kaybolan eşeğimizi tekrar bulup seviniyoruz. Evet, bu haftanın teknoloji haberleri bunlar da bizim gündemimize girenler bunlardan ibaretti. Birkaç oyun haberi var, onları konuşalım. Daha önce haberini duyurduğumuz Mount & Blade'in yeni genişleme paketi DLC'si Mount & Blade Bannerlord için, yeni oyun için, nispeten yeni oyun için War Sails yayınlandı. Gemiler geliyor bu sefer. Deniz savaşları geliyor. $11 gibi bir fiyatı vardı Steam'de baktığımda. Evet, Mount & Blade Bannerlord oynayanlara haber vermiş olalım. War Sails çıktı. Steam'in kendisi, şimdi geçen haftalarda da bir iki bağlantılı haber vardı. Steam'in kendisi hala aslında 64 bit uygulama değil. Şimdi onu halletmişler. Steam uygulaması artık 64 bit. Zaten yılbaşından itibaren 32 bit uygulamaya destek kesiliyor. Güncelleme çıkmayacak, çalışacak. Bir şey yapmanıza gerek yok. Ama hani güncellemesi falan çıkmayacak. Steam uygulaması 64 bite geçmiş. İsmi genelde tartışmalarla anılan ve genelde de hani bu oyun dünyasındaki tartışmalarda biraz hemen her tartışmada yanlış noktada durmayı başaran Epic'in yöneticisi, Epic Mega Games'in yöneticisi Tim Sweeney. Oyunları Steam'de yapay zeka kullanılarak yapılmış, yapay zekayla üretilmiş elemanlar, parçalar içeren oyunlar işaretli. Ya bu demiş anlamsız bir iş, gereksiz bir iş. Çok haksız değil. Bu sefer oyuncuları pek sinirlendirecek bir yapıda değil bence söyledikleri. Çünkü şöyle diyor adam. Yapay zeka diyor, bugün başlasa da gelecekte oyun geliştirmenin her aşamasında kullanılacak. Dolayısıyla oyunları işte bu yapay zeka ile üretilmiştir falan diye etiketlemenin, ayırmanın diyor bir anlamı yok. Gelecekte her şey olacak. Ve tabii hani bugün yapay zeka ile üretilmiş grafiği gözünle falan bile duruma göre ayırt edebiliyorsun. E programın nasıl yazıldığını ne biliyorsun? Yapay zeka kullanıldı mı kullanılmadı mı nereden bileceksin? Bence haklı, evet, böyle bir etiket bu olmayacak bir iş buna girişmek. Ve bir yandan da belki de haksız rekabet olarak anlamlandırılabilecek bir iş. Çünkü ayırt edemeyeceksin nerede kullanıldı kullanılmadı. Epic'te yok öyle bir etiket. Ve hani boş iş demiş bunun böyle etiketlenmesi. Bu haftanın son haberi çok sevilen bir oyundan. Çok oynanan, çok skandallı adı geçmiş bir oyun. Cyberpunk 2077 bizim de ekran kartı test oyunlarımızdan biri. 35 milyon satmış. 5 yıl olmuş çıkalı. 5 yıl kadar olmuş. O çıkışını hatırlarsınız, ne sorunlarla çıktı, para iade kampanyaları falan filan. 35 sonuçta ama 35 milyon satmış. Firması için deli bir gelir kaynağı olmuş. Hala da güncellemeleriyle falan satışları sürmekte. İkinci oyun için hazırlıklara başlamışlar. Amerika'da bir ofis kurmuşlar. Ama bütün dünyada ekipler var. Merkezini Amerika'da kurmuşlar. Şu anda 135, tüm dünyadan 135 kişi ikinci oyun için çalışıyormuş. Hedef 300. 2027 yılında bu ekibin 300 kişiye çıkacağını öngörüyorlarmış. Oyun ne zaman çıkar? Onun bir bilgisi yok. Evet, bu hafta dediğim gibi teknoloji dünyası biraz internet çalıştı. Büyük ölçüde, arada küçük yine aksamalar oldu ama geçen haftalardaki kabuslar gibi değildi. Bu hafta internet çalıştı. İnsanlar işlerine güçlerine baktılar. Bellek fiyatları arttı, arttı, arttı. Evet, böyle geçti. Biraz durgun bir teknoloji haftasıydı. Önümüzdeki hafta yine burada böyle oturup teknoloji haberlerini konuşalım. Birlikte olalım. Tekrar görüşmek üzere.
İtopya.com sundu. Tekno Seyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.